Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Temmuz 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna operasyonu ve dünyadaki yankılarından notlar aktaracağım sizlere. Belki en büyük yankı Britanya'da diyelim, G7 ve NATO zirvelerinde bol bol espri saçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şakalaşan, Biden'la şakalaşan Boris Johnson. Başı çok ciddi bir biçimde dertte gözüküyor. İlk başta iki bakanla başladı, Sağlık Bakanı'yla başladı. Sonra ucu bucağı gelmemeye başladı. Hazine Bakanı dahil olmak üzere hükümetteki bakanlar istifalarını sundular. Tam da Boris Johnson'ın ve Britanya'nın Karadeniz'e tahıl krizi gerekçesiyle çıkılması, hamleleri yapmaya çalıştığı tartışılırken dikkat çekici bir gelişme oldu, aktaracağım. Ukrayna sahasından, Donbas'tan, Lugansk'tan notlar var. Sergey Lavrov'un dikkat çekici bir ziyaret yapacağı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin büyükelçilik açılışına katılacağı haberi de gelmiş durumda. Tahıl krizi, Türkiye'nin koridor çabalarına dair notlar var. Türk dış politikasında dün İtalya Başbakanı Mario Draghi ağırlandı akşamüstü. Notları aktaracağım. Burada da tahılla ilgili Cumhurbaşkanı mesajlar verdi. Bugün de Somali lideri Ankara'da ağırlanıyor. Hızlı notları aktaracağım ama tabii ki bütün dikkatler Türkiye'nin NATO zirvesinde önce veto kartını konuşturduğu, ardından geri çektiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri. Kanada jet hızıyla NATO'ya katılımlarını onaylayan ülke, ilk ülke oldu. Danimarka ile birlikte iki ülke. NATO Genel Sekreterinden açıklama var. Ankara üçlü mutabakatın işte savunma yaptırımlarını kaldıran ya da bir takım iade edilmesi isteyen isimler var. 73 kişi demişti Cumhurbaşkanı. Koşulların yerine gelmesini bekleyeceği söyleniyor. Bir yıla uzanan bir süreç ama NATO Genel Sekreteri birkaç ay demişti. Şimdi Türkiye tabii parlamentosuna onay verecek mi, vermeyecek mi? Üçlü mutabakat ne kadar uygulanacak, uygulanmayacak? Bütün bunlar tartışılıyor. NATO Genel Sekreterinin de bunun bir imzalanan üçlü mutabakatın bir NATO belgesi olmadığı yolunda da açıklaması var. Uygulama meseleleri biraz karışık gözüküyor ki Adalet Bakanı bugün iade talebiyle ilgili belge yazı gönderildi diye bir açıklama yaptı. Tüm bunları konuşacağız. Aslında NATO zirvesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir zafer olup olmadığı tartışmaları belki ucu oraya varıyor. Profesör Hasan Ünal değerlendirmelerini yapacak. Programın ikinci yarısında konuğum olacak. Notları aktaracağım size. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı Bali'de var. Onunla ilgili Çin ve Amerikan Dışişleri Bakanları da bir araya gelecekmiş. Avrupa'da tabii Ukrayna krizinin ekonomik yankıları enerji alanında. Norveç'te enerji grevi durduruldu. Hükümet çok nadiren olan bir uygulamaya gitti ve işçilerin, emekçilerin haklarının iyileştirilmesi, ücretlerin iyileştirilmesi için dün başlattığı grevi daha başlar başlamaz durdurdu. Zorla durdurmuş oldu. Biz Türkiye'de alışkınız ama oralarda böyle şeyler çok sık olmuyor. Almanya'dan tabii notlar var. Onları da aktaracağım size. Yine Orta Doğu'dan notlarım olacak. programın ilk yarısında aktaracağım. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar, ama Sputnik'in web sitesine girerseniz ya da uygulama üzerinden de yapabilirsiniz, cep telefonu uygulaması üzerinden. Radyo bölümünü seçerseniz Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabının linkini paylaştım. Telegram'ı takip ediyorsanız orada Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli, yayınımızı dinlemeniz için. Ben de linki tweetledim efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna sahasından ve Donbas ve Lugansk'tan notlar. Lugansk'ın anayasal sınırları artık kurtarılmış, özgürleştirilmiş durumda. Ukrayna'nın nüfusunun %30'unu Rus asıllıların oluşturduğunu, Ukrayna'nın 30 yıllık bir devlet olduğunu ve öncesinde Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçası olduğunu anımsatalım tekrar. 2014'te Minsk anlaşmalarının BM onaylı olmasına rağmen uygulanmaması, Rusya Federasyonu'nun Batı'ya yaptığı önerilerin hepsinin geri çevrilmesi operasyonu tetiklemişti. Şimdi Donbas bölgesinde yine nüfusun ezici bir çoğunluğu Rus asıllılardan oluşan bölgede adım adım hem Rusya ordusu hem de Donbas, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri müttefik güçlerinin ilerleyişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Rusya Savunma Bakanlığı 2 HIMARS rampasının, Amerika'nın batılılar sürekli Ukrayna tarafına silahlar veriyorlar, yok edildiğini duyurdu. Yani silah veriliyor, yok ediliyor şeklinde bir durum var. Yine imha edilen mühimmat depoları, özellikle Bakhmut bölgesi önemli. Lisiçansk'tan sonra buraya doğru bir ilerleyişte söz konusuydu. Tabii Ukrayna tarafının Donbas bölgesinde, özellikle Donetsk'te rastgele sivil can kayıpları yaratan saldırıları da devam ediyor. En son görüntüleri de var, paylaşmışlar. Biri çocuk, 3 sivil hayatını yitirmiş durumda. Bir Fransız vatandaşı Ukrayna sahasında, paralı asker, hayatını yitirmiş. Fransa tavsiye etmiyor vatandaşlarına bölgeye gitmelerini. Bu arada Fransız devlet kanalı France 24'te Ukrayna ordusu ve neonazi güçlerinden kurtarılan bölgelerdeki insanlarla nihayet yorumsuz yayınlar yapmış ve oradaki insanlar da Rusya ordusunu beklediklerini, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ordusunda beklediklerini kendileri dile getiriyorlar. O coğrafyayı bilmeden fazla atıp tutmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben gittiğim için biraz biliyorum ucundan. Zelenski bu arada Donetsk'in hala Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerinde askeri yönetimler kurulması talimatını vermiş. Bakhmut da var bunların arasında, yaklaşık 14 bölge söz konusu. Ukrayna tarafı bu arada Ukrayna Komünist Partisi'ni yasaklamış. Daha önce bir sürü sol partiyi, sosyalistler, muhalefet bloğu, Adalet Gelişim, efendim Yaşam için Muhalefet Platformu lideri Medvedchuk'u da esir almışlardı. Onları zaten yasakladılar. Aslında Ukrayna Komünist Partisi'ne de 2014'te Amerikan destekli darbeden bu yana zaten adım attırmıyorlardı. Donetsk'te bolca Ukrayna Komünist Partisi üyesi de bulunuyordu. Ben gittiğimde görüşmüştüm kendileriyle. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise askerlik yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken gençlere çağrı yapmış. İzinsiz terk etmeyin diye. Tabii Zaporijya, Ukrayna'nın kontrolünden çıkan Zaporijya'daki yönetim ise, onlar da gençlere çağrı yapmışlar. Rusya kontrolündeki bölgelere geçin demişler. Biraz insan kıtlığı çekiyorlar, öyle gözüküyor. Sergey Lavrov'un şimdi 12 Temmuz'da Donetsk'te Moskova Rusya Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılacağı bilgisi de geldi efendim. Britanya bu arada Ukraynalı askerlere kendi topraklarında, Batı Ukrayna'yı herhalde kastediyor, Donbas bölgesini değil, Ben Wallace açıklamış. İlk asker grubu eğitimler için Britanyalılar ülkeye gitmişler. Yani zaten 2014'ten bu yana Britanya Ukrayna ordusunu eğitiyor. NATO Genel Sekreteri savaşa hazırlandıklarını NATO zirvesinde Rusya'ya karşı ta 2014'te söylemişti kendisi zaten. Sergey Lavrov Vietnam'ı ziyaret ediyor. Hanoi'de, başkent Hanoi'de gazetecilere konuşmuş ve özellikle de Rusya'nın kendi kentlerini bombaladığı yalanlarını eleştirmiş. Yalan söylüyorlar demiş, böyle bir şey, kendi kentlerimizi bombalamıyoruz demiş. Batı'nın Kiev'deki yönetime yaptığı destek için de devlet destekli terörizmi vurgulayacak ifadeler kullanmış. Buradaki sivil kayıplardan sorumlu olduklarını dile getirmiş. Evet, şimdi tahıl meselesine gelelim. Türkiye'nin alıkoyduğu öne sürülen Jibek Jolly, ben bunun ismini yeni gördüm, daha önce görmemiştim. Yük gemisi Estonya ile yapılan bir anlaşma ile tahıl gönderildi denilmişti. Bu konuda, bu geminin daha doğrusu aslında Ukrayna'nın şikayeti üzerine çekilmediği, hava koşulları nedeniyle demirlediği iddia ediliyor. Bu yönde denizcilerden açıklama da gelmiş durumda. Peskov, Kremlin sözcüsü açıklama yaptı tahıl meselesiyle ilgili olarak. Rusya'nın Ukrayna'dan kat kat fazla olan tahılına dünyada talep olduğunu, ancak tabii yaptırımlar yüzünden yabancı pazarlara gemilerin sigortalanması erişiminin engellendiğini tekrarlamış. Rusya lideri de tahıl meselesini ele alacakmış bugün. Böyle açıklamalar var. Tabii Türkiye'nin kuracağı koridor burada büyük önem taşıyor. Hala temaslar da devam ediyor, biliyoruz. Zaporojye bölgesinin yetkilisi, burada askeri sivil idare kuruluyor operasyon topraklarında, Vladimir Rogov da açıklama yapmış. Berdyansk limanından bir gemi geçen hafta yola çıkmıştı. Türkiye'ye tahıl gönderilmiş ve ödeme alınmış bunun için. Her şeyimiz şeffaf diyor, herhangi bir sorunumuz yok diyor. Ben diyor, bin kere de söylesem bunun bizim tahılımız, bizim kargomuz olmadığına yine de inanmayacaklar diyor. Kendilerinin gönderdiklerinden bahsediyor. Göndermedikleriyle ilgili iddiaları da reddediyor. Rusya'nın bir transit ülke konumunda olduğunu söylemiş. Rusya Federasyonu operasyonun hemen öncesinde Donetsk ve Lugansk'ta, zaten Kiev'in 8 yıldır kontrolünde olmayan bölgelerdeki cumhuriyetleri resmen tanıdığını duyurmuştu, Kosova'yla da benzerlikler kurarak. Britanya Başbakanı Boris Johnson, tahıl sevkiyatı için Britanya'nın Karadeniz'e sızma hamlelerinde bulunduğu iddiaları vardı. Parlamentoda, Avam Kamerası'nda da Montreux Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz demiş. Sağ olsun, ihlal etmeyeceklermiş. Edebilirseniz buyurun demek gerekiyor kendisine. Tuna Nehri gibi bölgelerden, demir yollarından işte tahıl çıkartılması. Ben aslında baştan bir buçuk iki ay oldu. Zaten Ukrayna tahılını çıkartıyorlar başka yollardan. Romanya üzerinden zaten çıkartıyorlar. Ama hani sanki çıkartmıyormuş gibi dünyaya başka türlü sunuyorlar gıda krizi eşliğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu dün İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi ağırladı akşam üzeri. Ankara'da ortak açıklama da yapıldı. Burada dile getirdi. Tahıl koridoruyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı olmadığını, arpaydı, buğdaydı vesaire dedi. BM dolayımıyla bu işleri Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol oynayacağını bir kez daha tekrarladı. Tabii başka konuları da görüşmüşler. İşte özellikle Fransız, İtalyan SAMP/T füze sistemleri, savunma sistemlerinin alımı gibi İtalya ile ilişkilerde tazelenme yapılmış. İşbirliği tazelenmesi öyle gözüküyor. Güvenlikten, terörizmden, efendim göçle mücadeleye uzanan bir dizi konu, 9 tane anlaşma imzalanmış ve ortak bildiri yayınlanmış. İşbirliğine yönelik irade ve kararlılık ifade ediliyor burada. Savunma alanında özellikle de bir tabii NATO zirvesine atıf da var burada. 360 derece yaklaşımı. Yani ben anlayamıyorum, bu 360 dereceyi çok seviyor siyasetçiler. Dön dolaş aynı yer 360 derece. Niye 360 derece deniliyor? Başka türlü ifade edilebilir yani, en azından derece, hani daha geniş bir açı demeye mi çalışıyorlar bilmiyorum. Tuhaf yani. Şimdi başka konuları da konuşmuşlar. Dolayısıyla işte Libya'daki süreçten tutun da göçmenlere kadar Doğu Akdeniz'de çok taraflı konferans düzenlenmesi, İtalya ile Türkiye'nin yakınlaşması, bunları ele almışlar. Bugün de Somali liderini ağırlıyor. Hasan Şeyh Mahmut'la görüşüyor ama henüz önüme bir şey düşmedi. Onu da belirteyim. Evet, NATO'ya gelelim. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Hasan Hoca'yla değerlendirmelerini alacağız. Kanada ve Danimarka bu arada İsveç ve Finlandiya'nın NATO zirvesinde Türkiye'nin vetosundan vazgeçmesiyle yapılan resmi davette prosedürü ilk işleten ülkeler oldular. Justin Trudeau, Kanada'nın başbakanı açıkladı. Protokolü onayladıklarını, protokollere imza koymuştu İsveç ve Finlandiya. Aktarmıştım dün size. İşte onu onayladıklarını duyurmuş, oy birliğiyle kabul ettik. Hızla diğer ülkeleri de bu onay süreçlerini tamamlamaya çağırmışlar. İlk ülkeler Kanada ve Danimarka oldu. Tabii bu bir yıla uzanan bir süreç deniliyordu. Özellikle Türkiye'nin de koşulları var. Üçlü mutabakat imzalandı NATO zirvesi sırasında. Bu mutabakatın yerine getirilmesi. Özellikle yani Türkiye'nin tabii Batı'yla çok ciddi yapısal krizleri de var ama nedense işte teröristlerin iadesi bir tek o konu öne çıkmış durumda. Diğer konular Ege'ydi, Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti falan, bunlar hiç tartışılmıyor. Bunun yerine bir takım teröristler var, onları iadesini istiyoruz diyor Türk hükümeti. Tabii Türkiye için bu Cumhurbaşkanı tarafından diplomatik zafer diye nitelendirilmişti bu üçlü mutabakat. Hükümette NATO belgesinde ilk defa böyle terörizmle ilgili bir şey sokulduğunu söylemişti ama NATO Genel Sekreteri bu konuda açıklama yapmış efendim. Bu bir NATO belgesi değil diyor, kendisi söylüyor. Yani aslında gazeteciler olarak biz biliyoruz NATO belgesi olmadığını tabii. Biraz laf dolandırıcı cümleler de kurmuş. İşte terörizm diyor Stoltenberg, bütün NATO müttefikleri için farklı biçimlerde meydan okuma oluyor. Efendim bu teröristler bütün NATO üyelerinde faaliyet gösteriyorlar. Kuzey için de geçerli, işte Finlandiya, İsveç için de geçerli. Ama hepimiz için önemli olan birlikte savaşmak, böyle genel geçer laflar. Elbette anlaşma bu mutabakatı kastediyor Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında. Bu bir NATO belgesi değil diyor. Böyle bir şey yapmış, Türk hükümetini yalanlayıcı nitelikte konuşmuş. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. İsveç'e, Finlandiya'ya yazı gönderildi. Kimileri gönderilecek diyor ama gönderildi ifadesini kullanmış. Türkiye ancak bir takım PKK unsurları, hatta YPG'yi terörist olarak o belgeye sokamamıştı Ankara. Ama herhalde beklentisi de var. Bağlantılı bir de Gülen Hareketi, FETÖ diye anılan Gülen Hareketi'nden bir takım isimlerin talep edildiği DHKPC de var. Türk mahkemelerinin verdiği kararlar çerçevesinde iade talebinde bulunulduğunu söyledi. Bakalım ne gibi tepkiler gelecek İsveç'ten. Onlar da tabii iade sözleşmesine, Avrupa iade sözleşmesine atıf olduğu için öyle herkesi, özellikle vatandaşlık alanları göndermeyeceklerini söylüyorlardı. O zaman mutabakat nasıl olacak da uygulanacak sorusu açık. Ama tabii Türkiye'nin eli güçlü gibi bir görünüm var burada. Financial Times, aslında dün görmüştüm ben, aktarmayı ihmal ettim size gündem yükünden. Gideon Rahman bir makale yazmış Financial Times gazetesine. Orada açıkça deniliyor ki yani Erdoğan asap bozucu bir lider ama vazgeçilmez bir müttefik. NATO'dan atılması harika fikir. Hatta bunun yolları da var filan da buyurmuş ama Türkiye'nin NATO'dan atılmasının stratejik felaket olacağını söylemiş. Belli malum Karadeniz'in girişi Türkiye'nin jeopolitiğini aslında yazıda tarif ediyor. Rusya için bunun bir zafer anlamına geleceğini söylüyor. Tahıl krizinden örnekler veriyor. Suriye'de Türkiye'nin Rusya-Esad ittifakına karşı varlığını altını çizmiş. Yani bizi, Türkiye'yi safımızda tutmamız gerekiyor. Ne yapalım diyor. Bir yandan da zaten elimiz güçlü Türkiye'ye karşı, çünkü Türkiye'nin ekonomisi o kadar zayıf ki herkesin elinde güçlü kozlar var. Türkiye'ye dair Erdoğan yönetiminin ekonomiyi berbat ettiğini söylüyor yazıda. IMF'ye ama muhtaç kalırsa çok büyük darbe olur Erdoğan yönetimi için ama elimiz güçlü, devreye girebiliriz. Yani ekonomik kozu kullanırız demeye getiriyor. Sonunu da işte kulağa İstanbul'daki kapalı çarşıda pazarlık yapmak gibi gelse de bırakın öyle olsun. Batılıların gördüğünüz gibi çok ilkesel duruşları var demokrasi konusunda. Onu yansıtmış Financial Times yazarının makalesi. Evet, bu arada İsveç karışmış durumda. Sol parti, hatta sol parti yetkilileri bir takım gösteriler düzenlemişler. PKK sembolleri açmışlar ve İsveç Dışişleri Bakanı Annelies bu süreci nasıl idare etse bilemez halde, çok yazık yani, kadın perişan, ne yapsa bütün kendi ilkelerini de çiğnemek durumunda kalıyor. NATO üyeliği nelere kadir görüyorsunuz? PKK konusunda örnek vermiş 84'te Olaf Palme, İsveç'in ünlü sosyal demokrat başbakanı, baştayken terörist ilan edildiğini hatırlatmış, yapmayın böyle şeyler demiş. Başka tartışmalar da var tabii ki İsveç'te, aslında yakından bakmak gerekiyor ona. Evet, Amerika'dan da açıklama var Beyaz Saray'dan. Türkiye'nin talep ettiği zirvede Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde ve sonrasında gündeme getirilen F-16 talebi. F-35'ler gitti zaten, onlardan vazgeçin, ama bir F-16 mecbur artık bu kadar Türkiye'ye önemli kongreden onay alma konusunda. Altın çizen açıklama. Biz gayet netiz demiş Beyaz Saray sözcüsü. Birkaç aydır zaten görüşüyoruz. Biden destekliyor bunu. Bunun dışında yeni bir şey yok demiş. Hakikaten öyle. Şimdi G20 Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Burada Çin ve Amerikan Dışişleri Bakanları bir araya gelecekmiş. Rusya Dışişleri Bakanı ile henüz bir araya gelemeyiz diyor Amerikalılar. Çok şeyler, çok ilkeliler biliyorsunuz. Yine aynı şekilde dün aktarmıştım, Rusya'dan yalanlama gelmişti, işte Çin lideri Rusya'yı ziyaret etmek istemiyor falan filan gibi iddialar ortaya atılınca yok öyle bir şey diye. Çin dışişleri de yalanlamış bunu. Her iki ülke liderinin de tüm düzeylerde görüş alışverişini sürdüreceklerini vurgulamış. Yine benim dün fark edip gündem karambolünde aktarmayı unuttuğum İran'ı anmıştım yanılmıyorsam önceki gün. Arjantin'le birlikte BRICS'in parçası olmak için. Çünkü NATO G7 falan zirveleriyle Avrupalılar birlik gösterisi yaptılar ama bir yandan da BRICS zirvesi vardı. Burada Arjantin ve İran'ın BRICS üyeleri olmaları talepleri gündeme taşınmıştı. Suudi Arabistan'da BRICS artı koalisyonuna katılmak için Çin ile görüşmeler yürütüyormuş. Çok dikkat çekici. Neden? Çünkü Temmuz ortalarında 16'sıyla yanılmıyorsam Joe Biden Orta Doğu turuna çıkacak ve Suudi Arabistan'a da gidecek. Tabii paria ilan edilmesi çağrısı yapmıştı daha önce. Petrolün gözü kara tabii ki. Bir yandan da böyle Suudi Arabistan'da bir meydan okuma gibi bir şey yapmış oluyor. Bizde BRICS'in parçası eğer doğruysa tabii ki, bunu da eklemek lazım. Bu arada Rusya ile rekabet nedeniyle Bloomberg'e göre Suudiler petrollerinin bir kısmını indirimli satıyorlarmış. 2014'ten bu yana en düşük fiyatları belirlemişler. Böyle tabii Rusya petrolü Avrupalılar vazgeçtiği enerjisiz kalırken Asya'ya akıyor. Daha bir ucuz piyasa oluşturuyor. Biz Türkiye'de yarasa bari diyeceğim var hakikaten. Çok acayip bir resim oluşuyor. Evet, şimdi bu koşullarda aslında son 1,5 senedir Partygate skandalı, Covid kısıtlamaları varken, Britanya'da herkes evlerine tıkılmışken, başbakanlıkta partiler düzenleyip çalıp oynayıp vur patlasın çal oynasın, Boris Johnson, kısa adıyla Bojo diyorlar biliyorsunuz, başı nihayet belaya girdi. Enflasyonun artışı, fiyatlar, enerji fiyatları, ekonomik olarak Avrupa'da ne oluyorsa aslında Britanya'da da çok farklı değil. Ama partisi içerisinde çok kısa süre önce güvensizlik oylamasından kurtarmıştı, paçayı yırtmıştı. Fakat dün akşamdan bu yana İngiltere Sağlık Bakanı, Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, aslında Pakistan-Hindistan birlikteliği, Britanya sömürgeci, eski sömürge güçleri gücü olduğu için böyle bir renkli bir kabinesi var. Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin istifa ettiklerini duyurdular. Bugün tam ben onları toparlıyordum ki bir baktım Hazine Bakanlığı Ekonomi Sekreteri John Glenn de istifa etmiş. Hatta demin tekrar kontrol ettiğimde yaklaşık, tabii bakan yardımcıları falan da var bunun içerisinde, 21 üyesi hükümetinin istifasını sunmuşlar. Tabii istifa metinleri anlamlı, öyle demek lazım. Diyorlar ki yani başbakanın yarattığı bir güven kaybı var ortada, özellikle liderlikte güven eksikliği vurgusu var. 2030'lara kadar başta kalacağım diye ısrarlıydı Bojo ama çok parlak gözükmüyor. Şimdi tabii açıklama yapmış Boris Johnson, zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir, ben de bunu yapacağım demiş, istifa etmiyor. Aman Liz Truss filan başbakan olursa diye de korkmuyor değilim ben Bojo'dan sonra, biliyorsunuz tuhaf kadın hakikaten. İşçi Partisi tabii hemen hükümetin çökmekte olduğu tespiti yapmış. İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer yapmış bu açıklamayı ama göreceğiz tabii ne olacağını, Bojo hükümetinin başına neler geleceğini. Efendim Fransa'da da tabii orada da enflasyon yüksek. Avrupa'da biraz da Avrupa'ya oranla daha düşük olsa bile Mayıs'ta enflasyon oranı 5.7 çıkmıştı. Şimdi Haziran için 6.5'ları görmesi bekleniyor. Peki Fransa'daki sol partiler ne yapıyorlar? Fahiş fiyat artışları için soruşturma açılmasını istiyorlar. Çok enteresan. Herkes, bütün dünya Türkiye oluyor gerçekten. Yani söylem bazında, retorik anlamında Türkiye oluyor. Jean-Luc Mélenchon'un liderliğindeki blok diyelim. Yani lider demek ne kadar mümkün ama NUPES mi şimdi, Fransızca yanlış söylemeyeyim, ittifakı parlamentoda kazanımlar elde etmişlerdi. Fahiş fiyatlar. Yahu yani uygulanan ekonomi politikalar, neoliberalizmin ülkeleri, dünyayı taşıdığı yer falan değil böyle. Fahiş fiyatlar. Bunlar hep fahiş fiyatlardan kaynaklanıyor. Böyle acayip bir resim. Evet, Avrupa Parlamentosu doğalgaz ve nükleer enerjiyi çevre dostu saydı. Bu tabii nükleer enerjinin tümüyle dışlanmaya çalışıldığı Almanya başta olmak üzere. Alman yeşilleri militarizme varmadan önce büyük nükleer enerji düşmanlarıydılar. Ve politikaları o şekilde evrilmişti Almanya'nın. Şimdi ise artık tabii enerjisizlikten, enerji kıtlığından farklı bir çerçeve çiziyorlar. Doğalgaz ve nükleer enerji yatırımlarını sürdürme yolunda Avrupa Parlamentosu tırnak içinde çevre dostu vurgusu anlamı çıkacak şekilde onay vermiş. Tabii itiraz edenler de var burada. Petrol fiyatlarında küresel resesyon endişesiyle düşüş var. Brent petrol $102.52, Batı Teksas sürü $99.100'ların altına inmiş. Türkiye'ye hiç yansımıyor bunlar valla. Topu 2 lira indirildi. Yani düşünsenize 7 liralardan 30'lara dayandı. Şimdi bir 25 oldu galiba benzin. Tabii motorun daha fazla. Hiç bu petrol fiyatları ile paralel mi diye düşünüyorum aslında. Sanki daha fazla Türkiye'de yani. Yani o kadar da büyük bir artış yok yani. $200 olsa ne yapacağız acaba? Arabaya binemeyeceğiz. Öyle bir acayip bir resim var. Ben dün aktarmıştım size, Norveç'te enerji sektöründe greve çıkıldı dün ama çıkar çıkmaz hemen Norveç'in Petrol Gaz Birliği Sanayi Grubu ikaz yaptı. Britanya'ya petrol veriyorlar tabii, o önemli. Hatta Rusya'ya alternatif Norveç petrolü, gazı falan deniliyordu. Grevlere tahammül yok doğal olarak. Grevi durdurmuşlar efendim. Hükümet olaya el koymuş. Bir uzlaştırma kuruluna bakacak bu iş. Olağanüstü önlemler, olağanüstü dönemlerde devreye sokuluyor. Öyle sendika hakkı, grev hakkı, çalışanların daha fazla ücret alma hakkı falan filan. Norveç, sosyal demokrasi, yok öyle şeyler. Kendi yarattığı politikalar böyle bir çıkmaz yaratınca ilk yaptıkları şey grevi zorla durdurmak oluyor efendim. Bunun örneğini de Norveç'ten görmüş olduk. 4 ayın en yüksek seviyesinde Avrupa'da tabii doğalgaz fiyatları. Fakat Avrupa Komisyonu Avrupa'ya Rusya'dan başka sıvılaştırılmış likit gaz tedarikinin Mart ayından bu yana %75 arttığını söylemiş. Maliyete fazla girmemiş. Çünkü Rusya'da ucuz oluyordu. Böyle sıvılaştırılmış biraz pahalıya patlıyor ama onları anmıyorlar şimdilik. Macaristan Dışişleri Bakanı ise Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz demiş CNN'e. Açıkça konuşmuş. Yok kardeşim, başka alternatif yok. Söylüyoruz, biz dinlemiyorlar bizi demeye getirmiş işin Türkçesi. Almanya'da tabii dün aktarmıştım size, Hamburg'da hatta sırayla duş alacaklar. Günün belli saatlerinde sıcak su verilmesi böyle sıkıntılı bir durum var. Sol Parti Die Linke Kuzey Akım 2 hattının geçici olarak işletilmesini önerdi. Aslında çok mantıklı ve rasyonel ama gel gör ki tabii ki Rusya ile açıktan savaş isteyen militarist Yeşiller Partisi'nden Ekonomi Bakanı Robert Habeck katiyetle olmaz, alternatiflerimiz arasında değil buyurmuş. Evet, yani bunun yerine Almanya'nın bir sanayi ülkesi olarak batması olabilir herhalde Habeck için. Bilemiyorum ne kadar iktidarda kalabilecekler. Tabii ki bu krizin gidişatıyla bağlantılı. Bu arada Rusya'dan Hindistan'a ilk kez Kuzey-Güney Koridoru'nun doğu kolu üzerinden bir konteyner treni gitmiş. Oradaki hatları aktif kılmaya çalışıyorlar. Sadece Hindistan ve Körfez değil, Afrika'ya açılım açısından da önemli bir nokta ulaştırma koridoru. Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Hindistan'ın ulaşım altyapısını kullanarak geçecek. Trenler çok önemli. Türkiye'de ihmal edilen şey de o, biliyorsunuz habire bolca benzin yaktığımız otoyollar her yerde ama tren yok. Doğru düzgün tren yolu hattı, şimdiki var olan birkaç hattın durumu da malumunuz, halbuki ne kadar önemli. Amerika'da 4 Temmuz bağımsızlık gününde Illinois'de Highland Park'ta saldırı olmuştu. 22 yaşında Robert Cremo yakalanmıştı. Biraz akıl sağlığı problemi var galiba. Rastgele herkese ateş açmıştı. Şimdi mahkemede 7 kez birinci derecede cinayette suçlandı. Ölü sayısı maalesef 7'ye yükselmiş. Bu Amerika'nın 4 Temmuz bayramını gölgeleyen olayda. Evet, şimdi... bunun dışında birkaç notum daha var, size aktaracağım, kısa bir süre kaldı ama Suriye sahasında Türkiye'nin operasyonu tedirginliği olduğu söyleniyor ki bayram sonrası olabilir gibi iddialar gündeme gelmişti ama bir OHAL ilan edildiğine dair belli bölgelerde, Tel Rifat gibi bölgelerde iddialar var, onu aktarayım. Bir de Amerikan heyeti Gveyran hapishanesine Haseke'de ziyaret etmiş, Senatör Lindsey Graham da bu ekip arasında. En son burada El Hol kampı var, IŞİD'le mücadelede oluşturulmuş berbat insanlık koşullarında. Amerika'nın işgal ettiği bütün yerlerde görülen aslında çok bildik, tanıdık manzaralar buradakiler. IŞİD markasını yaratıp darmadağın ettiler her yere. İşte bu kampın ne kadar güvensiz olduğu ile ilgili bir BM raporu da mevcut tabii. Yani varlığı bu şekilde devam ettikçe, Suriye sorunu adam gibi çözülmedikçe sonuçları böyle oluyor. Evet, bu arada Rusya'nın Yahudi ajansının Rusya'daki operasyonlarına son verdiği bilgisini gördüm. Bunu da geç görmüşüm. Dün aslında düşmüş. Önemli bu, çünkü İsrail'de özellikle liberal kamuoyunun Ukrayna'daki banderistler ve neo-nazilere inanılmaz bir desteği var. Gerçi hükümet biraz daha temkinli duruyor ama Rusya'dan böyle enteresan bir adım gelmesi önemli Yahudi ajansıyla ilgili olarak. Son olarak da Amerika'nın İran'la Doha'ya taşınan, Viyana'dan Doha'ya habire taşınıp duruyor. 1,5 yıldır İran'la nükleer anlaşmayı Biden canlandıracak diye bakıyoruz ama hiç de ucu bucağı bir şey gözükmüyor. İşin tünelin ucunda ışık gözükmüyor. Hemen Amerikan Dışişleri Sözcüsü, İranlılar çok şey talep ediyorlar ya, olmaz bunlar falan gibi bir açıklama yapmış. Bir ara dönüp tabii daha İran'a bakmakta fayda var efendim. Evet, şimdi ben konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Evet, galiba hattan düşmüş hocamız. Bir arkadaşlar tekrar arayalım. Kusura bakmayın efendim, ben de bağlandı zannettim ama hatta bulamadık. Ve bir iki not daha aktarayım. İran-Amerika görüşemiyor Doha'da, anlaşılan o ki ama İsrail Başbakanı yeni başbakan oldu 1 Kasım seçimlerine kadar. İran'la ilgili açıklamalar yapmış. Bu kriz Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışına yol açacak demiş. Açmasın o zaman, anlaşma canlandırılsın, olay çözülsün diyeceğim var ama İran'ın gizli gizli silah geliştirdiği iddiasını da tekrarlamış. Emmanuel Macron'la teması sırasında oluyor bu açıklamaları. İsrail'in dönüşümlü başbakanlıkta görevi devralan yeni başbakanı erken seçimlere göre. Burada Fransız hükümeti dışişleri de vatandaşlarına zinhar İran'a seyahat etmeyin demiş. Niye şimdi böyle bir kırmızı liste, seyahat tavsiye haritasında kırmızı listedeymiş İran. Bu kadar net olarak bir çağrı görmemiştim. Neden böyle bir açıklama yaptılar? Doğrusu çözebilmiş değilim. Cezayir-Tunus kara sınırını 2 yıl sonra yeniden açıyorlarmış. 60. yıl dönümü bağımsızlığının Cezayir'in. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied de ki ülkesinde ihvancılarla müthiş bir mücadeleye girişmişti, Cezayir'i ziyaret etmiş. Bu vesileyle de ortak bir karar almışlar, sınırı açma kararı. Tabii pandemi falan da etkili olmuştu. Kara sınırında sadece mal etkinliğine açılmıştı. İki ülke arasında faydalı bir gelişme olmuş. Evet, bir de birkaç COVID ile ilgili not aktaracağım. BioNTech'e karşı COVID-19 aşısı için patent davası açılmış. CureVac Alman merkezli biyoteknoloji şirketi açmış davayı. mRNA teknolojisi meselesi yüzünden aslında biz bunu 20 yıldan uzun süredir geliştirmeye çalışıyoruz diyorlar. Ama bir tek onlar da geliştirmeye çalışmıyorlar. BioNTech'e niye dava açmışlar bilmiyorum. Aslında patent davaları başka türde açmak lazım bu krizde ama o da çok mümkün olamıyor. BioNTech de güçlü bir savunma yapacakmış bu süreç içerisinde. Aşılardan çok büyük gelir elde etti BioNTech. 19 milyar euro gelir elde etti. Pandemi en çok böyle şirketlere yaradı biliyoruz. Evet, Avusturya'da COVID-19 sayıları yükselişe geçmiş. Türkiye'de de öyle efendim. Haziran başından bu yana 8 kat artmış. 7.322 Haziran başında kaydedilirken Haziran sonu 27 Haziran 3 Temmuz arası 8 kat artışla 57.113 vaka. Yeni varyantlar deniliyor. Tabii kapalı alanlarda maske takılması görünce yine benim böyle tüylerim diken diken oldu. O maskeden gerçekten hiç haz etmiyordum. Onu da belirtelim. Evet, Hasan Hocam telefon hattımızın diğer ucuna geldi galiba. Hocam orada mısınız diye soracağım.
Evet buradayım.
Yakaladık sizi. Dedim kaçırdık, eyvah ne yapacağız şimdi?
Yok, bir, evet. bir aksilik olmuştu bu tarafta.
Evet. Hocam şimdi ben girişte dünya özetlerini yaparken aktarmıştım. Tabii Türkiye'nin NATO zirvesindeki tutumunun yankıları çok tartışılıyor, hepimiz konuşuyoruz. Bir yandan da Kanada ve Danimarka, İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımı protokolü imzalamışlardı. Jet hızıyla onayladılar artık. İki ülke gitti. 28 ülke kaldı. Şimdi Türkiye üçlü mutabakat yaptı. Uygulanmaması halinde onay vermeyeceğini söylüyor. Bir yandan işte bu bir NATO belgesi, bütün taleplerimiz karşılandı, o yüzden vetoyu çektik gibi bir söylem var Ankara'da. Ama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu bir NATO belgesi değil dedi. Yani ben demiyorum, kendisi dedi. Karmaşık bir resim var ama bir yandan sanki Ankara'nın da bir el üstünlüğü varmış gibi. Ne dersiniz? Nasıl yorumlamak lazım? Öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz üçlü mutabakatı ve Ankara'nın vetosunu, geri çekmesini?
Şimdi bence şöyle, eğer NATO'ya sistemik olarak karşı değilsek veya biz karşı olsak bile NATO bize rağmen devam etme, varlığını sürdürmeye devam edecekse ve dolayısıyla NATO'da kalmak ama NATO içinde Türkiye'nin haklarını savunarak ve gerektiğinde veto kartını kullanarak kazanımlar elde etmek doğru bir siyasetse, ki bence doğrudur, o zaman Türkiye bu belgeyle istediklerini almış durumda. Yani bu iki ülkeden. Şimdi şöyle düşündüm başlangıçta, dedim ki yani biz İsveç ve Finlandiya'dan ne talep edebilirdik ki bu belgede yok.
Evet, ne?
Talep edebileceğimiz her şey var belgede. Ve istediğimiz cümlelere hemen hemen çok yakın. Yani İsveç ve Finlandiya'nın bazı sorumsuz politikacılarının ve kendi iç kamuoylarına yönelik olarak efendim işte şu cümlede şu tabir geçmedi, burada bu böyle olmamalıydı gibi laflarını bir tarafa bırakırsak, ki iç kamuoylarına yönelik laflar, geri kalan hepsini Türkiye burada almış durumda. Şimdi bunu aldığına göre Türkiye, geriye ne kalıyor? Şöyle bir korkumuz vardı. Efendim tamam, bunu veririz ama sonra uygulamazlarsa. Şimdi burada iki şey var elimizde. Biri, bu onların katılım anlaşmaları, bu protokol meclise gelmeyecek bizim. Bu bizim bu mutabakat metni dediğimiz, mutabakat zaptı diyebiliriz buna. Bu mutabakat zaptı bizim 1998'de Suriye ile imzaladığımız mutabakata benziyor. Mesela o mutabakat Adana mutabakatıyla.
Adana.
Evet, dünyanın sonucunu aldık. Çok başarılı işler yaptık. Sonra elimize yüzümüze bulaştırdık, mahvettik kendimiz. Bana o ayrı bir şey ama bizim kendi politikalarımızın yanlışlığı yüzünden oldu. Dolayısıyla bu protokolün bu mutabakatın bağlayıcılığı kesin. Elimizdeki kozlara gelince, bir,
Hocam yani, neden kesin? Onu soracağım. Neden? Yani şey yüzünden mi? Meclis onaylamaz diye mi? O anlamda mı?
Birincisi o. Birincisi hiç acelemiz yok. Mesela Danimarka ve Kanada hemen imza onaylasın. Bizim öyle bir acelemiz yok. Biz bekleriz. Hı-hı. 6 ay bekleriz, 1 sene bekleriz, 2 sene bekletiriz.
Mümkün mü hocam? Peki hocam.
Gayet tamam. Hatta bakın siyasi sonuçlarını söyleyeyim. Bütün hepsi onaylayıp da biz onaylamadığımız zaman o sürecin içinde neler olur tahmin edin. Şöyle, evvelsi gün aslında Financial Times'da çıkan Türkiye NATO'da olmalı mı olmamalı mı konusundaki analizle cevap.
Evet. Evet, ben de oradan soracaktım. Siz ağzımdan kaptınız lafı. Buyurun. Ha,
diyor ki, sevsek de sevmesek de, istesek de istemesek de Erdoğanlı Erdoğansız Türkiye NATO'da olmalı diyor. Hı hı. Ha, bu gürültüyü bir tarafa bırakalım. Hani benim bir şeyim vardı. Avrupa'daki bazı ülkeler NATO'yu Münih Bira Festivali gibi bir şey zannediyor diye. Şimdi orada da diyor ki, Türkiye'yi NATO'dan atmak mümkün olsa diye konuşulabilir diyor. Hatta birkaç kadeh içki aldıktan sonra daha da iyi konuşulur bu laf diyor. Ama bu iş öyle kolay değil diyor. Yani sinirlenebilirsiniz, Erdoğan'a kızabilirsiniz, Türkiye'ye kızabilirsiniz bilmem ne ama öyle değil diyor. Yani Türkiye'nin NATO'da kalması lazım. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Şimdi önce bunu biz onaylamadığımız zaman parlamentoda beklettiğimiz zaman mecliste neler olur? Şu olur. Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere diğerleri gidip İsviçre ve Finlandiya'ya baskı yapmaya başlarlar. Bu adamların isteğini yerine getirin. Burada ortada şey var, mutabakat var. Yani bunun lamıcımı yok diye. Bizim diyeceğimiz şey şu, işte mutabakat. İşte uygulama kardeşim, bize ne diyorsunuz diyeceğiz. Bu kadar. İkinci bir şey, bu Türkiye NATO'da kalmalı tezi batıda artan bir oranda daha gündeme gelecek. Şimdi bu da bize şu fırsatı verecek. Biz NATO'da kaldık diye NATO'nun uzak karakolu olmayacağız Yunanistan gibi. Rusya ile ilişkilerimizi bozmayacağız. Çin'le ilişkilerimizi geliştirmeye tam tersine devam edeceğiz. Diğer ülkelerle şu ana kadar yaptığımız neyse, yani ben bunun adını, bu Ukrayna krizinde adını şöyle koydum. Dengeli, dikkatli. Kaymalar olabilir şuradan. Bazen şu tarafa doğru ağrıyor gibi görebiliriz. Ama öyle değil. Yani genel bütün içinde baktığımızda dengeli, dikkatli. Türkiye'nin bu politikaya devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Yarın diyelim ki başka bir şey oldu. NATO ülkeleri bir yaptırım kararı aldılar. Yaptırıma gönüllü katıldılar. Efendim işte bütün NATO ülkeleri uygulasa biz deriz ki yok. Yani bizim işimize gelmiyor bu. Efendim işte şu konuda şöyle yapılsa biz bakarız, işimize geldiği oranda evet %30'u oranda size katılıyoruz ama geri kalanda katılmıyoruz deriz. Yani bu aslında neyi beraberinde getiriyor biliyor musunuz? Hem Rusya, Çin gibi dünyayı çok kutupluluğa çevirmek için uğraşan ülkelerin gözünde hem de Batı'nın gözünde Türkiye'yi kıymetli hale getiriyor. Türkiye'nin sadece tarafsızlığını kazanmak bütün bu ülkeler için önemli bir başarı olacak.
Onun için hocam NATO yapıp yani devasa bir askeri yapı ama sadece herhalde askeri de değil, siyasi ve ekonomik yankılarıyla bakmak lazım. Böyle bir şeye izin verirler mi daha önce Türkiye evet, yakın tarihinde gördüğümüz şeyleri de hesap edersek?
Verecekler. Şöyle, biz bir de NATO'da vetomuzu ilk defa kullanmıyoruz. Biz mesela Yunanistan'la ilgili birçok konuda belki onlarca kararda hiç kimsenin haberi olmaz yani. Onların yok işte askeri tatbikatı buraya çekme, oraya götürme bilmem ne gibi. Günübirlik bizim oradaki subaylarımız, generallerimiz, amirallerimiz Yunanların bu tür manevralarına karşı gayet dikkatli bir şekilde bizim betolarımızı kullanırlar orada. Ve ondan sonra da bir pazarlığa girişilir. Çoğu zaman %90 oranda hatta daha fazla Türkiye'nin istediği doğrultuda alınır nihai kararlar. Bunları biliyoruz NATO'da. İkinci bir şey, Batı dünyası açısından çok kutuplu dünya düzeninde Avrupa Birliği değil NATO daha önemli olacak. Ve biz bu birliğin içinde eşit konumda olan bir ülke olarak burada veto hakkımızı gayet, daha doğrusu eşit statümüzü gayet mantıklı bir şekilde pazarlık edebiliriz.
Bu bunun peki hocam şimdi, evet.
Buna izin bir de vermemeleri diye bir şey yok.
Yani parlamento da onayı vermeyerek diretebilir rahatlıkla diyorsunuz.
Devamında
peki,
da şöyle kozlar var. Devamında da mesela şimdi İsveç, Finlandiya NATO üyesi oldu diyelim. Bize de o arada şu bizim istediğimiz şeyleri yaptılar. Ama sonradan tekrar tavır değişikliğine gittiler. Tamam. Şimdi yarın İsveç'e NATO silahları konuşlandırılması gelecek. Finlandiya'ya silah birlik konuşlandırılması bilmem ne gelecek. Onları veto eder. Yani bunların hepsini yaparız. Yeter ki bu süreci bir öğrenelim. Buraya bir el atalım biz. Ben o yüzden aylardır, yıllardır diyordum ki bakın burası çok iyi bir ekmek kapısı. Özellikle çok kutuplu bir dünyada çok daha değerli hale gelecek.
Hocam peki Amerika'yı çok sinirlendirmez mi bu durum? Çünkü sonuçta Rusya ve Çin'e yeni stratejik konseptle adeta en çok Rusya'ya tabii ki ama sıradakinin de Çin olduğu hissedilecek şekilde cephe yaratmaya çalıştıkları da ortaya çıkıyor. Yani böyle bir cephe yaratılmaya çalışılırken Türkiye'nin o cephede bir çatlak yaratma girişimi Amerikan yönetimini sinirlendirmez mi?
Ne güzel olur. İkinci bir şey şöyle.
Yok, bence çok güzel olur da yani hani olguyu tartışmak açısından.
İkinci bir şey de şöyle. Bunu yaparken şöyle. Diyeceğiz ki NATO'nun ortak çıkarları için istiyoruz. Şimdi mesela burada ne dedik? Kardeşim, üye bir ülkenin yani Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturan örgütlerden bahsediyoruz. Peki bunu talep etme hakkımız yok mu dedik. Bunu dediğimiz zaman afallayıp kaldılar. Yani Amerika'nın PYD'ye verdiği destek ne olacak? Bu ileriki günlerde bizim elimizde önemli bir koz oluşturacak.
Evet ama hocam bakın, o değişmiyor ki hiç. Yani orada bir hiç kayma yok.
Bakın ben o belgeyi okuduğumda o günden beri Amerika'daki tartışmaları az da olsa Türkiye ile ilgili sınırlı da olsa yapılıyor. Financial Times'daki makaleyi okuduğumda şunu görüyorum. PYD, PKK konusu tümüyle satışa gelmek üzere Batı dünyasında. O kadar sıkışmış durumdalar ki. Yani bu Rusya ve Çin ve dünyanın çok kutupluğa gidişiyle ilgili olarak bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Yani bizim isteyip de alamayacağımız makul ölçülerde. Ama şimdi siz giderseniz mesela kafadan bir şey yaparsanız alınması mümkün olmayan şeyler talep eder ve onda da ısrarcı olursanız belki sizin dediğiniz noktaya gelir belli bir süre sonra. Ama orada da çıkışları yok. Ben bakıyorum mesela ne yapabilirler? Yani orada yapabilecekleri tek şey, ben bir yabancı birisiyle konuşurken dedim ki valla yapabileceğiniz dedim en güzel şey şu. Eğer Türkiye'yi karşınıza almayı göze alıyorsanız alamayız diyor. O zaman hani onu dedim alabiliriz deseydiniz şunu diyecektim dedim. Ya hepiniz NATO'dan çıkın. Anahtarları ve NATO'nun kasasını, binasını, nesi varsa bize verin. Biz NATO'ya Rusya'yı davet edelim, başka ülkeleri ya da kapıları kilitleyip gidelim dedim. Ben bunu derdim size dedim.
Evet. Siz peki hocam,
örgüt kurun derdim. Evet. Yani burada sıkışmış durumdalar. Biz makul, mantıklı, ulusal çıkarlarımızla uyumlu her şeyi burada tartışmaya açmalıyız.
Peki hocam, sadece bunun böyle bir takım isimlerin iadesi etrafında dönmesi, tabii bir de savunma sanayi ile ilgili şeyler var ama oraları da çok muğlak gözüküyor metinde. Şimdi sonuçta kağıt üzerinde bir şeyi kabul etmeyeceğiz, somut bir şey istiyoruz deyip sonuçta kağıt üzerinde bir şeyle geri dönüldü. Benim görebildiğim kadarıyla söylüyorum ama başka hiçbir konu, mesela Kıbrıs'la ilgili konular, Doğu Akdeniz, yani Türkiye'nin kendi çevresindeki denklemde bir şekilde Batı politikalarından rahatsızlık, aksi 180 derece zıtlık hissettiği pek çok konu var. Yani mesele sadece neden birkaç örgüt ve iadeye indirgendi? Yani o öbür alanlar daha stratejik alanlar değil mi diye soracağım.
Çok doğru. Bence bu birilerinin oradan iadesi meselesi ve bu bahsettiğimiz konular hiçbir yönüyle stratejik değil. Hatta şey de dahil.
Yani
siz bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Biz İsveç'ten, Finlandiya'dan ne alıyoruz ki?
Evet.
Yani tamamen sembolik açıklamalar yani.
Evet.
Kendi kamuoylarına yönelik Türkiye'ye o sırada bir operasyon yapıyor Suriye. Ha biz de bunu yapıyoruz Suriye'ye karşı falan diyebilmek için yaptıkları açıklamalar. Bunun içi boş. Ama Kıbrıs meselesi. Şimdi Kıbrıs meselesinde ben şimdi uygulayıcı değilim ama ben olsam şöyle yaparım. Şimdi bunu biz size bir mutabakat metnine bağlayarak NATO'ya bunu verdik mi? NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. NATO'nun çıkarlarıyla fikirdaşlığımızı da sürdürüyoruz. Ama uygulamada yarın bir politika geliştirildiğinde bizim ulusal çıkarlarımızla uyumlu değilse bunu da sizinle paylaşarak dahil oluruz. Kısmen ya da hiç olmayız. Bunu da söyleyeceğiz. Şimdi Ukrayna krizinde olduğu gibi. Fakat hayati konular mesela Kıbrıs. Şimdi Kıbrıs meselesini biz kat'i surette Batı dünyasıyla mevcut parametreler içinde o parametreleri kendimiz değiştirmeden müzakere ederek çözemeyiz. Çünkü evet. Yunanistan'la bizi bir dengede düşünüyorlar. Yani bizim şu tezimizi kabul ettiremeyiz onlara. Biz daha önemli bir ülkeyiz. Bizim dediğimizi kabul edin. Evirip çevirip yok efendim işte Kıbrıs meselesi başka, Kıbrıs'ta tek devlet olsun, çözüm öyle olsun. Biz bunu bunlarla çözemeyiz. Biz Kıbrıs meselesini kimle çözeceğiz biliyor musunuz? Ruslarla çözeceğiz. Ruslara diyeceğiz ki kardeşim bakın Rusya ile ben yakın tarihi şöyle bir gözden geçiriyorum. Gözümün önünde tutuyorum. Ruslarla Yunanistan'ın ilişkilerinin bu denli bozuk olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bizim milli mücadele döneminde Ruslar bize Yunanistan'a karşı yardım ederken, İngiltere'nin desteklediği Yunanistan'a karşı destek verirken bile Rusya'nın Yunanistan'la ilişkileri bu denli kötü değildi. Hakikaten evet. Biz bunu fırsata kendimiz çevireceğiz. Burada evet. Türk politikacılarının, Türk karar alıcıların yaratıcı olması lazım. Bunları evet. Düşünebilir. Mesela ben geçen karşılaştığım her Çinli'ye, konuştuğum her Çinli'ye toplantılarda falan diyorum ki bakın siz şimdi Kıbrıs'ta tek devlet tanıyorsunuz. Değil mi? Evet. Peki diyorum bu çok kutuplu dünya oluşsun istiyorsunuz. Evet. Peki çok kutuplu dünyada tek devlet olup da Avrupa Birliği toprağı olan ve hatta dolayısıyla bu bir anlaşmayla uzlaşmayla olacağına göre NATO üyesi olan bir Kıbrıs sizin hangi çıkarınızla uyumlu diyorum. Yüzüme bakıyorlar, haklısın diyorlar. Yani burası diyorum iki devlet olsa NATO içindeki Türk-Yunan çatlağı derinleşerek, genişleyerek devam etse sizin için iyi değil mi? Evet diyor.
Hocam sizde herkese çözüm var. Fakat süremizi çok açtık. Kusuruma bakmayın kesiyorum ama 5'i geçtik. Bir konuşmaya başladık.
Sadece bir şey söyleyeyim. Bakın,
tabii buyurun.
O da biliyor musun? Şimdi bu çok kutuplu dünya öyle bir şey ki olmaz olmaz diye bir şey yok. Her şey evet. Evet. Bakın Suudi Arabistan'ın BRICS'e üye olup olmayacağını konuşuyoruz.
Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani,
aynen. Onun için burada çok yaratıcı olmak lazım. İyi takip etmek lazım. Evet. Bakalım ne kadar yapacak bizimkiler.
Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
Rica ederim. İyi yayınlar efendim.
Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Süremizi de doldurduk ama şarkıyı da çalmak istiyorum. Çocuklar ne diyorsunuz? Bir tıngırdatırız değil mi? Santana'dan Put Your Lights On'u seçmiştim. Bir kaza gelmiş galiba başına. Kulaklarımız biraz pası alınsın. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın.
Jennifer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.